Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar dün Câsiye suresine başlamış idik. 22. ayetten 26. ayete kadar olan bölümü sizlerle okuyacağız demiştik. 22 ve 23. ayet kelimeleri işte o olabildiğince açıklamaya çalıştık. İlgili ilgisiz pek çok şey de söyledik. Bazen böyle söylediklerimi sonradan düşünüp ya işte çok gereksiz uzadı veya işte buna da gerek yoktu, şu örneğe de gerek yoktu dediğim oluyor. Tabii biz peygamber değiliz arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca söylediği hiçbir sözden dolayı pişman olmamış. Bak bu çok önemli. Bazı yaptığı şeyler için bunu keşke yapmasaydım dediği olmuş. Ama söylediği hiçbir söz için pişman olmamış. Çok sakin konuşmuş. O kadar böyle peş peşe konuştuğunuz zaman da kontrolden çıkıyor konuşma. Çok sakin konuşurmuş. O kadar ki kelimeleri sayılabilirmiş. Yani saymak isteseniz kaç kelime konuştu bugün konuşurken sayabilirmişsiniz. Bazı cümlelerini tekrar söylermiş, tekrar söylermiş. Çünkü böyle not almak yok, kalem kağıt yok o dönemde. Ve dinleyenler de başlarında bir kuş varmış da kıpırdarlarsa uçacakmış gibi böyle bir tam bir odaklanmayla dinlerlermiş sahabe-i kiram efendilerimiz. Bir de çok uzun konuşmazmış. Yani biz bu sünnetlerin neredeyse hepsini deliyoruz ne yazık ki arkadaşlar. Öyle olunca da tabii bereket fayda ona göre oluyor. Neyse işte bazen böyle olabilir. Bazı örnekler sert gelebilir. Bazı ifadeler sert gelebilir kardeşlerimize, dinleyen kardeşlerimize. Onlar onu o anın heyecanına versinler. İnşallah Cenab-ı Hak yanlış söyletmesin. Dün de söylediğim gibi. Şimdi ne diyordu bu ayet-i kerimeler bize? Hatırlayalım. Sadece mealen okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gökleri ve yeri hak ile halk etti. Hem de her nefsi hiç hakları yenmeksizin kazandıklarıyla cezalandırmak için. Ya şimdi baksana o kimseye ki ilahını hevası ittihaz edilmiş. O heva konusunu konuştuk dün. Bu ayet çok önemlidir. Yani insanın kendisini kendi tanrısı edindiğini gösteriyor. Hangi insanın? Her aklına eseni yapan, kendi hislerini, kendi aklını doğru bulan, başka bir rehbere ihtiyaç duymayanlar. Mesela bugün okuduğumuz yerde bir ayet geçti En'am suresinde. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ Allah hiçbir insana bir şey indirmemiştir. Yani Allah'ı kabul ediyor ama vahyi kabul etmiyor. Diyenler وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla anlayamamışlardır. Allah'ı takdir edemediler. Allah'ı sen kimden bahsediyorsun? Kimden bahsediyorsun? Vasıfları ne? Nasıl bir yaratıcıdan sen bahsediyorsun? Yani bu insan arkadaşlar biz tabii oluyoruz bu. Bizim dışımızdakiler değil. İnsan deyince hep böyle başkaları geliyor aklımıza. Öyle değil arkadaşlar. Kendimizden bahsediyor, bizden bahsediyor Cenab-ı Hak. İnsan arkadaşlar böyle kendi aklını, fikrini, kendi işte hislerini, duygularını, dürtülerini, hevasını rehber edinirse kendine sadece onları öyle bir yere doğru gidiyor ki haşa Allah'ın bile neyi yapacağını neyi yapmayacağını kendisi karar veriyor. Yani Allah öyle yapmaz, Allah affeder, Allah etmez. İşte böyle şeyler söylüyor mesela Allah Teala hakkında. Ve bunu sadece böyle din dışı konuşanlar, işte insanları dinden, imandan, kitaptan, peygamberden uzaklaştırmak isteyenler yapmıyor her zaman. Bazen dindarlar da yapıyor. Nasıl yapıyor? Kur'an ve sünnette olmayan şeyi, yani Allah'ın ve peygamberinin söylemediği şeyi onlar söylemiş gibi anlatarak. Hani biliyorsunuz hikayeyi değil mi? Bu gerçek bir hikaye arkadaşlar. Biraz uzun kısaltayım. İşte bir teyzemiz, yaşlı bir teyzemiz bu kadınların kendi aralarında eğlenmelerini pek doğru bulmamış. Bir hoca efendiye soralım demişler. Onun da itimat ettiği bir hoca efendiye. Hoca efendi de demiş ki teyzeden biraz tırsmış yani nasıl sorduysa artık. Ama demiş peygamberimiz de izin verdi yani kadınlar kendi aralarında eğlenebilir diye. Teyze demiş ki o da öyle demeyeceydi. Biraz tekva olacaydı demiş. Yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin takvasını yetersiz bulan biraz takva olsun yani böyle her şeye cevaz vermesin diyen bir zihniyet de aynı hatayı yapıyor bakın. Tabii burada biz o teyzeyi anlıyoruz ne demek istediğini. Yoksa çok hani tehlikeli bir söz bu. İnsanın inancına zarar verebilecek bir söz. Demek istediğim arkadaşlar Allah adına onun neyi bilir, neyi bilmez, neyi yapar, neyi yapmaz, neye gücü yeter, neye gücü yetmez, yok canım o kadar da olmaz diyemeyiz. Bu yüzden mesela mucizeleri de inkar ediyorlar. Şimdi o detaylara da girmeyeyim. Yani yok bu kadarı da olmaz, bu kadarı da olamaz demek Allah'ı hakkıyla tanımamaktan kaynaklanıyor. İşte o insan öyle bir noktaya doğru gidiyor ki arkadaşlar, onun nefsi, onun hevası, arzuları, dürtüleri her şeyin doğrusunu ona gösteriyor. Onun ilahı oluyor artık. Bakara suresinde hem lafzen okuduk geçti, hem tefsirde ta başlarda kaldı bir ayet-i kerime var arkadaşlar. O ayet-i kerimenin tefsirinde işte müşrikler kendi ilahlarını Allah gibi severler. Müminler ise en çok Allah'ı severler diye bir bölüm var. Orayı anlatırken Elmalı Hamdi Yazır formül gibi bir cümle söylüyor. Diyor ki, mabudunuz en ziyade mahbubunuzdur diyor. Yani en çok neyi seviyorsunuz? İşte sizin mabudunuz odur diyor. Mesela şimdi bakınca sizin yüzünüze aklıma geldi. İnsanın bazen başka kardeşlerimiz de var böyle genç yaşta evlatlarını, kardeşlerini, yakınlarını kaybedenler. Bir düşünün arkadaşlar, şöyle bir hayal edin. Allah'a inanmasaydınız, yani onu Allah aldı, Allah vermişti, Allah aldı demeseniz baş edilir mi bu acıyla ya? Bununla nasıl yaşarsın yani bu acıyla? Onun için acılar karşısında da mesela sevinç karşısında azmamak için yani bir şey başardın. Bu başarı da bizi çok yoldan çıkarıyor arkadaşlar bazen. Bir şey başardın onu kendinden görüyor. Başaramayanı o yüzden işte tembel, işte beceriksiz o yüzden başaramadı diye düşünüyor. Halbuki arkadaşlar evet başarının birinci şartı çalışmaktır ama sadece çalışmakla ilgili değildir. Takdir edilmesi gerekir. O sonucun sizin için takdir edilmesi gerekir. Öyle aksiliklerle karşılaşırsın ki çok başarılı bir sporcu öyle tanıdığım bir genç vardı. Gelecek vaat ediyor yani. Küçük bir sakatlık ihmal ettiler. Bitti. Bütün spor hayatı bitti. Şimdi bu çalışmak o kadar çalıştı ki. Gece gündüz antrenman yaptı yani. Ama daha profesyonel olamadan yolun yarısında kaldı. Demek istediğim arkadaşlar işte bazıları diyor ki ben şu kadar çalıştım tamam da o çalışmanın isabetli olmasını sağlayacak o yatırımların, o attığın adımların yerli yerinde olmasını sağlayacak aklı, zekayı, görgüyü, tecrübeyi kim verdi sana? Yani o aklın olmasaydı çalış bakalım. Çalış bakalım olacak mıydı? Dolayısıyla arkadaşlar insan kendini böyle bir şey sanmaya başladığında dün de uzun uzun anlattım. Büyük tehlikeli bir yola giriyor. Çok tehlikeli bir yola giriyor. İşte orayı onun en son noktasını söylüyor bu ayet. O girilen tehlikeli yolun yani insanın kendisini önemsemesi ve çok fazla önemsemesi ve çok abartması vara vara nereye varıyor? Kendini tanrı gibi görmesine varıyor. İlgilenen arkadaşlar için acizane kanaatim hümanizmin de vardığı noktanın burası olduğunu belirtmek isterim. İşte birilerini hümanist diye böyle bize överlerken onun arkasında satır aralarında neyin pazarlandığına çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hümanizm arkadaşlar insan sevgisi, insan saygısı, insana değer vermek değildir sadece. Hümanizm insanın kendi kendine yeterli olduğu düşüncesidir. Yani insana dışarıdan bir bilgiye, bir vahye, bir peygambere, bir dine gerek yok. İnsanın aklı, işte felsefi gücü, düşünme gücü doğruyu bulmasına yeter, iradesi bunu başarmasına yeter diye düşünenlerin dinidir yani. Hümanizm bir dindir. İşte sen bu insanı, ilahını, hevasını ilah edinen bu insanı gördün mü? Baksana o kimseye. Allah onu bir ilim üzerine şaşırtmış. Yani bunlar cahil de değiller. Cahil de değiller. Bilgi sahibiler aynı zamanda, işte örnekler verdim size. Bile bile şaşırtmış. Kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade çok geçer. Arkadaşlar kulakların, gözlerin, kalplerin mühürlenmesi, perdelenmesi. İlk geçtiği yerde hemen Elif Lam Mim'in arka sayfasıdır. Bakara suresinin başındadır yani. Elmalı Hamdi Yazır oranın tefsirinde orada da çok güzel bir şey söyler. Der ki bu kalplerin, kulakların, gözlerin mühürlenmesi insanın alışkanlıkları yoluyla kendisine yeni bir fıtrat ittihaz etmesi sebebiyledir. Yani insanın bir fıtratı vardır. Yaratılıştan getirdiği kapasite, bu kapasite ilahi bilgiye açıktır, Allah'a inanmaya açıktır, ahlaka müsaittir. Yani insan evet hayra da şerre de kapasitelidir ama hayrı tercih ettiğinde hayır ona kolaylaştırılmıştır insana. Fakat ne zaman ki yanlış alışkanlıklar edinmeye başlar ve bunlara devam eder, o yanlış alışkanlıklara. Mesela cimri kişi ben cimriyim diyor mu arkadaşlar? Tutumluyum diyor. Ya artık o yaptığını doğru görmeye başlıyor. İşte buna ikinci bir fıtrat diyor. Yani yanlış alışkanlıklar sebebiyle o başta verilen fıtrat ortadan kaybolur. Artık geri dönülmez bir şekilde yeniden kendisini inşa etmiş olur. Peki bir soru, siz sormuyorsunuz, çok soru sormamanızı çok nazik buluyorum arkadaşlar. Hocayı mahcup etmemek için olur ya, bilemez falan diye, öyle yani. Muhtemelen onun için, yoksa aklınızda sorular cirit atıyor tahmin ediyorum. Peki bu alışkanlıklarla yeni bir fıtrat inşa etmek tersine de işler mi? Evet, işler arkadaşlar. Yani günaha alışmış artık günah yolunda, yani o günah onun için bir yaşam tarzı olmuş. Bu insan bu gidişatın yanlışlığının farkına varıp düzeltmeye azmetse, alışkanlıklar yoluyla tekrar o fıtrattan başka bir fıtrata dönebilir mi? Asıl fıtratına döner ama arkadaşlar bu ikisi de kolay değildir yani. Bunlar kolay değildir. En güzeli günahı alışkanlık haline getirmemektir. Bakın günah hiç işlememektir demedim. Dikkat edin. Çünkü hepimiz günah işleyeceğiz. Hepimiz, yani gıybet etmeyen var mı aranızda? Ben bir kere öyle sordum, birisi ben varım dedi. Helal olsun dedim. Çok da inanamadım ama yani helal olsun dedim. Gıybet ediyoruz en azından ama fark ettiğin an, bakın takva sahipleri, Ali İmran suresinde takva sahiplerinin anlatıldığı bir bölüm var. Takva sahipleri günah işlemezler demiyor. Hemen tevbe ederler diyor. Günahı hemen anlarlar. Yani ayağa kaydığı anda hemen anlar, yanlış yaptım diye hemen döner, o günahı alışkanlık haline getirmez. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela size deseler ki bir arkadaş grubunuz var, toplanacaksınız. Deseler ki ya Fatma Bayram da geliyormuş. Ay şimdi hep dedikodu yaparız o geliyorsa. Diyorsanız benimle ilgili, işte o ben yanmışım, bitmişim. Anlatabilir mi arkadaşlar? Yani nasıl bir imajınız var? Nasıl biliniyorsunuz? Fatma Bayram hiç dedikodu etmez. Yani keşke öyle olsaydı. Efendim hiç dedikodu etmez, deseniz çok şahane olur. Oraya biraz daha benim çalışmam gerekiyor. Efendim ama yani Fatma Bayram gelecekmiş. Aa ne güzel ya, ne güzel işte sorularımızı sorarız, sohbet ederiz falan diyorsanız o zaman ben doğru bir izlenim bırakmışım. Neyle bu izlenimi de neyle bırakırız arkadaşlar? Özellikle uzun süreli ilişkilerde ahlakımızla, başka türlü değil, karakterimizle arkadaşlar. O imajlar falan var ya, onlar sadece kısa süreli ilişkilerde işe yarar. İş görüşmesi, seçim propagandası, efendim ne bileyim kız isteme, buralarda imaj yapabilirsiniz yani. Onun dışında uzun süreli ilişkiler ahlakla yürür, karakterle yürür. Verdiğiniz izlenim karakterinizden çıkar. Evet, şimdi arkadaşlar işte bu kalplerin, kulakların mühürlenmesi Allah durup dururken Allah'ın verdiği bir şey değil, bir bela değil. Kişinin kendi kazanımının sonucunda Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir netice. Artık onu Allah'tan sonra kim yola getirir? Kim ona hidayet edebilir? Diyor. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Yani Allah onunla işini bitirir, kalbini mühürlerse böyle birini kim hidayet edebilir? Peki bunların kimler olduğunu bildiriyor mu bize Allah Teala? Bu kalbi mühürlenenler kimler? Yani benim etrafımda ben bilsem şunların kalbi mühürlenmiş, uğraşmam daha. Çünkü yola getiremeyeceğim onları, değil mi? Peygamberimiz dahil hiç kimseye arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu bildirilmemiştir. Fakat bazılarının kalbinin mühürlendiğini bildirmesi Rabbimizin ne içindir biliyor musun? Yani anlatıyorsun böyle yani hiçbir şekilde girmiyor. NATO kafa, NATO mermer derler eskiler. Böyle hiçbir şekilde işlemiyor, kendini suçlama. Belki de onun kalbini. Çünkü bazen insan böyle durumlarda anlatmaktan vazgeçiyor. Yani ben anlatamıyorum, ben bu işi yapamıyorum herhalde diyor. İşe yaramıyor benim söylemelerim diyor. Vazgeçmeyeceksin, kendinden ümit kesmeyeceksin. Çünkü belki onun kalbi mühürlü, bilmiyorsun ki. Sıradakine geçeceksin. Kapalı bir kapının önünde de bekleyip durmayacaksın arkadaşlar. Shakespeare'in öyle bir şiiri var. Shakespeare'in mi bilmiyorum, dolaşıyor böyle sosyal medyada. Çok güzel bir şiir. Bulmanızı tavsiye ederim. Sana kapalı olan kapının önünde acizler bekler diyor. Kapalı kapının önünde de bekler. Çünkü o hayatını boşa harcaman demek. Dino Buzzati'nin Tatar Çölü romanındaki adam gibi. Romanın kahramanı gibi. Ramazan'dan sonra okursunuz. Ramazan'da roman mı okunur? Siyer okuyun. Şemail okuyun. Ramazan'da ben ne film izleyebiliyorum arkadaşlar, ne böyle romanları, edebiyat vesaire okuyabiliyorum. Bilmiyorum sizde öyle oluyor mu? Sanki başka bir şeye geçiyorum. Bir odadan çıktım, başka bir odaya girmişim gibi. Bu romanda da anlatılan kişi gibi böyle kapalı bir kapının önünde beklersen bir bakarsın ki hayat bitmiş. Onun için Peygamberimiz amcamı ben ikna edemedim, insanları nasıl ikna edeceğim deseydi, değil mi? Orada daha Mekke'deyken enerjisi tükenirdi. Şimdi arkadaşlar işte siz düşünmez misiniz bunlara kim hidayet edecek dedi 22 ve 23. ayetler. Geldik 24. ayete. Dediler ki ve kalu dediler ki kim bu diyenler? İlme rağmen yani ortada bir gerçek var, bir kesin bilgi var. Buna rağmen kendi hevasını ilah edinenler. Şimdi mesela dün verdiğimiz örnek üzerinden devam edelim. Arkadaşlar gençlerimizin kafası çok karışık bu konuda. Karıştırdılar yani. Biz de biraz yetersiz kaldık doğrusunu isterseniz. Her konuda olduğu gibi tartışma yapılıyor, bitiyor, etkileyeceklerini etkiliyorlar. Biz ondan sonra savunmaya geçiyoruz yani. Ondan sonra savunmaya geçiyoruz. Bu işte yani kendisini öyle hissediyorsa, öyle mutlu hissediyorsa öyle olsun, öyle yaşasın diyor. Bakın kendisini öyle mutlu hissediyorsa bırakalım öyle yaşasın. Doğru olan kişinin kendisini nasıl hissediyorsa öyle yaşaması. Bu sözler yabancı geliyor mu size? Gelmiyor. Arkadaşlar bunlar işte ilahını hevasını ilah edinmektir. Ya ne demek? Ben belki benim hissim şeytani. Belki benim hislerim dumura uğradı, bozuldu, aşırı sapkın hislerim var. Ne olacak o zaman? Kim dur diyecek, nerede dur diyecek? Nerede dur diyecek? Alan razı, veren razıysa, efendim yamyamlık bile var dünyada şu anda. Yani Almanya'da iki yamyam, ikisi de mühendis arkadaşlar. Buluşmuşlar, birbirlerini yerken öldürdüler. Öldüler yani. Şey, uyuşturucu yapıyorlarmış acı hissetmesin diye. Acı hissetmediği için de haddi aştığını anlamadı. Bakın buraya kadar gidebilir yani bu insanın heva. Çünkü heva öyle bir şey ki arkadaşlar, heva doymaz. Yani ben şu zinayı yapayım, duracağım. Hayır, o zinayı yapar. Allah şükür böyle bir şey bilmiyoruz da, yani anlatılanlardan söylüyoruz. Bir, mesela aldatanlar, eşlerini aldatan, bir duruyorlar mı bir yerde arkadaşlar? Çünkü ona alışır, eşeği geçer, verdiği zevk geçer, heves geçer, başka birinde yeni bir heyecan peşine düşer. Sapkınlıklar da böyle. Sapkınlıkların da sonu yok arkadaşlar. Hayvanlarla ilişki, pedofili, yani caminin mihrabında anamayacağınız daha başka pek çok şey. İşte bunların temelinde ne var? Kendini nasıl mutlu hissediyorsa bırakalım öyle yaşasın. Bu tamamen arkadaşlar hevayı ilah edinmenin kılıfına uydurulmuş sözüdür. Bunlar, bu azgınlar dediler ki, İn hiye illa hayatüne dünya. Yani bu azgınlıklarını makul, meşru ve mazur görebilmeleri için, çünkü insan kendisini makul görme ihtiyacındadır. Yani mafya bile, seri katilin bile bir mantığı vardır yani kendine açıklar yaptığını. Açıklayamazsa mesela bazı savaş filmlerinde falan görüyoruz mesela köylüleri öldürüyor, çocukları öldürüyor savaşta, geldikten sonra kafayı yiyor. Çünkü açıklayamıyor kendine onu niye yaptık, niye biz o çocukları öldürdük, niye biz o masum köylüleri öldürdük, onu açıklayamıyor. Depresyon, bunalım, uyuşturucu, işte dibe gidiyor yani. Kendine açıklama ihtiyacım var. Şimdi bunlar, bu sapkınlar arkadaşlar, yaptıklarını meşru görebilmek için, bak altını çiziyorum buranın arkadaşlar, ahireti inkar etmek zorundalar. Ahirete inanan biri o yaptığını meşru göremez. Şimdi şunu da söyleyeyim bu kadar örnek vermişken, biz günahla uğraşırız arkadaşlar, günahkarlarla değil. Yani bir insanın şahsı bizim için ancak merhamet konusu olabilir. Yani ona acırız. Bir başkasına zarar vermiyorsa, günahkar biri. Ama zulmediyorsa tabii zalimin karşısında dururuz. Günahkar birine, sapmış birine, mesela şöyle olamaz mı diyeceksiniz, hocam bir sürü günahları işliyor, işliyor ama ahirete de inanıyor. Çok üzgün, çok da üzgün, üzülüyor yaptığından dolayı. Tabii öyleleri de var arkadaşlar. Öyleleri de var. Onlara tevbe nasip olsun. Allah irade gücü versin. Efendim ayaklarını sabit kılsın. Onun da nasıl kurtulacağını Peygamber Efendimiz söylüyor. Arkadaşlar. 100 kişiyi öldüren adamın hikayesini hatırlıyor musunuz? Buhari ve Müslim'de geçen. Eğer alışkanlık haline gelmiş, sende kökleşmiş bir kötü yaşantıdan kurtulmak istiyorsan çevreni değiştireceksin. O hadis-i şerife bakın. 100 kişiyi öldüren adamın hikayesi diye yazın Google'a, o çıkar. Buhari ve Müslim'de. Çevreni değiştireceksin. Seni hayra teşvik eden, iyiliğe teşvik eden insanlarla görüşmeye başlayacaksın. Muhitini değiştireceksin. Şimdi bunlar diyorlar ki, İn hiye illa hayatünet dünya. Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Hayat denilen buradan ibarettir. Şimdi ben size zaman zaman söylüyordum arkadaşlar. Ahiret yok farz edin bir anlığına, ama isterseniz yapmayın, tehlikeli bir hayal. Yani bir anlığına düşünün ki ahiret yokmuş meğer. Yok yani. Hesap sorulmayacak. Cennet yok, cehennem yok. Nasıl yaşardınız arkadaşlar?
Çok zor
yaşar. Çok, arkadaşlar şimdi dindar ağzıyla konuşuyorsunuz.
Evet.
Of arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz ne iyilik? Yani çok güçlü kanunlar olması lazım öyle bir toplumu yönetmek için. Çok güçlü kanunlar, hukuk, ceza sistemi çok iyi çalışması lazım. Emniyet, ordu, polis çok iyi çalışması lazım. Birey olarak bir düşünün arkadaşlar. Yani helal yok, haram yok, hesap yok, günah yok. Yani vefa yoksa da hiçbir ahlaki yükümlülük yok. Yani düşünün nasıl olacağını. İşte o sapkınlık ahirete inanmamayı şart koşuyor arkadaşlar. Efendim? Ha evet. Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Hayat denilen ondan ibarettir. Nemutu ve nahya. Biz ölürüz, yaşarız. Yani buradan böyle hayatın başı doğum, sonu ölüm. Öleceğimizi bilmekle beraber dünya hayatı yaşarız. Ondan ötesi yoktur. Eğer böyleyse zaten yani vur patlasın, çal oynasın. Hatta mesela bazı felsefi ekoller bu açıdan intiharı tebcil ediyorlar. İntiharı saygın bir iş olarak görüyorlar. Niye? Çünkü diyor ki yani bu kadar ben bu dünyaya anlamsız yere gelmişim. Ben seçmemişim buraya gelmeyi. Gelmişim bir sürü acılar, yokluklar, mahrumiyetler, sevdiklerimi kaybediyorum. Ne bileyim yani bir sürü belalara maruz kalıyorum. Sonu da yok, bu belaların karşılığını da almayacağım yani. Niye çekiyorum ki bunları? İntihar bu saçma hayata verilecek en güzel cevaptır diyen filozoflar var, intihar edenler var bu şekilde. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ Bizi helak eden, yani bizi sonumuzu getiren şey sadece zamandır. Yani zaman geçecek ve öleceğiz. Dehir aslında alemin müddeti bekası demekti. Ragıp der ki, dehir alemin vücudunun başlangıcından nihayetine kadar olan müddetin ismidir. Yani varlığın Allah Teala'nın yarattığı mahlukatın var olduğu sürenin ismi. Yaratılıştan yok oluşa kadar. Hel etâ alel insâni hînun mined-dehri. İnsan suresinde geçiyor bu ifade. Sonra çok bir müddete dahi ıtlak edilir. Yani şimdi başlangıçtan sona kadar olan bütün o zamana, biz zaman dediğimizde zaten onu kastediyoruz, zamana isim olarak verilmişti. Ama yine bu kelime, dehir kelimesi çok uzun zaman içinde kullanılır. Az bir müddete de ıtlak edilmek itibariyle bundan farklıdır. Yani kısa bir, mesela ona vakit deriz, an deriz ama zaman dediğimizde çok zaman geçti yani uzun bir zamanı kastederiz. Filanın dehri yani çağ diyelim biz buna. Mesela Fatih çağı, Fatih devri demek onun müddeti hayatı demektir. Yani o hayatta olduğu sürece demek olur. Bir de dehir mastar olur. Mastar anlamında kullanılır. Filana bir felaket, bir sarış sardı demektir. Yani başına bir felaket geldi anlamında da dehir kelimesi bir felaket anlamında da kullanılıyor. Şu halde dehir, bu ayette geçen dehir ve ma yuhlikuna illa dehru diyorlar ya, bizi sadece zaman helak eder, dehir helak eder. Ya mastardır ya isimdir. Mastar olduğuna göre, yani mastar olduğunu kabul edersek, kahru, galebe ve istila manasına gelir. İsim olduğu vakitte asıl manası zamanı kül, yani bütün alemin baştan nihayete kadar cereyanı müddetidir. Ki bu bilhassa lam ile, yani başında eddehr, başında elif lam gelmesi gerekir. Bundan mada bir de uzun bir zaman, müddeti kesire, yani çok müddet manasına gelir ki lazımsız, lamsız, başında elif lam olmadan nekre olarak dehren denildiği zaman bu mana daha öne çıkar, daha mütebadirdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri nekre olan bu dehrin manasında, yani ne kadar bir zamana ıtlak edildiğinde tevakkuf etmiştir. Yani ne kadar bir zaman kastediliyor dehir kelimesi geçtiğinde orada bu konuyu tartışmışlar, bir sonuca bağlamamışlar. Zaman kelimesi ise dehrin az veya çok bütün eczasında da kullanıldığı cihetle e'an ve külli olmuş olur. Yani bizim Türkçemizdeki zaman kelimesi işte kısa bir zamanı da kastediyor, uzun bir zamanı da kastediyor. Zaman, tırnak içerisinde zaman, yani yaratılıştan sonuna kadar devam eden zamanı da kastettiği için külli bir kavramdır. Yani hepsini kuşatır. Zaman, mazi, hal ve istikbal kısımlarına ayrılır. Dehir ise alemin baştan ahire kadar bir imtidadının ifadesi olduğunda zaman dehrin makamatından, o dehrin yani belli dönemlerinden olarak değerlendirilir, mülahaza olunur. Burada eddehir üç manadan her birine hamlolunabilir. Yani bizi yok eden şey nedir? Zamandır. Hangi zaman? Yani aslında her an ben ölüyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Her an ölüyoruz aslında. O küçük saniyeler de beni öldürüyor baktığımız zaman. Zaman denilen o yaratılmış işte geçen süre beni öldürüyor. Benim ömrü müddetim veyahut da işte yaratılışta bu kainatın işleyişine konulmuş olan zaman. Her biri burada kullanılabilir. Efendim, en ziyade murur zaman, tuli zaman diye tefsir edilmiştir. Yani en çok zamanın geçişiyle biz ölürüz. Bizi Allah falan öldürmüyor. Bizi yaratan, yok eden yok. Sadece bir zaman var, zaman geçiyor ve biz de ölüyoruz diyorlar. Mevzu bahs olan bu ihlak, yani helak olma, alemin nihayeti olan ihlak-ı külli değil. Çünkü burada diyor, alemin sona ermesi, kıyametin kopmasından bahsedilmiyor. İnsanın ömründen bahsediliyor. Onun için buradaki zaman, insan hayatındaki geçen zaman. Şimdi bu zamanla ilgili bir iki şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Çok felsefi bir konudur zaman aynı zamanda. O kısma ben girmeyeceğim. Tasavvufta da çok derin işlenir. Kur'an-ı Kerim'de zaman içinde zamandan bahsedilir. Mesela yine Bakara suresinde. Aynı anda üç farklı zamanın aynı mekanda işleyişinden bahsedilir. Üzeyr Aleyhisselam'ın olduğu söylenen o kıssada. Oralara girmeyeceğim. Yalnız şu kadarını söyleyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamana sövmeyin buyurmuştur arkadaşlar. Zamanı kötülemeyin buyurmuştur. İşte ahir zaman, zaman bozuldu, devir bozuldu. Zaman aynı zamandır. Bozulan toplumdur, insandır, ahlaktır. Zaman Allah'ın mahlukudur ve bizi şey yapmaz, bizi etkilemez, bozmaz. Ama insanoğlu zaman değişti, zaman kötüleşti mesela gibi böyle hep zamana havale ediyoruz. Niye biliyor musunuz? Bunu niye yapıyoruz? Benim acizane kanaatim arkadaşlar. Yani biraz tabii haddi aşan bir yorum olacak ama bir genelleme yani. Çünkü biz arkadaşlar herhangi bir konuda rahatsız olduğumuz bir gözlemimiz varsa o rahatsızlığı kendimizin dışında bir sebep bulmak istiyoruz. Kendimizin dışında. Mesela eşimizle geçinemiyor muyuz? Birisi büyü yapmıştır. Bizimle bir ilgisi yok. Yani biz yanlış yapmıyoruz. Çocuğumuz işte okulda takılmaya mı başladı? Nazar değmiştir. Bu arada büyüye ve nazara ben inanıyorum. Ama her şeyi bunlarla açıklamak. Anlatabiliyor muyum? Yani işte su içsem yarıyor. Mesela çok kilo alanlar hep böyle derler ya, su içsem yarıyor derler. Hani ben oturduğum yerde yaşıyorum, hareket etmiyorum, çok yiyorum, ya işte hamurları gömüyorum demez de su içsem yarıyor der. Bu insanın savunma mekanizmalarıdır. İşte bu toplumsal sorumlulukları da arkadaşlar zamana bırakmak, çevreye, mesela bu çevreye havale etmeye de çok şahit oluyorum. Hep çevre kötü, çevre bozuk. Arkadaşım yani insan, o bozuk çevrelerde de nice güzel insanlar yetişiyor yani. Nice güzel insanlar yetişiyor. Geçen gün arkadaşa söyledim, o dedi ki ama o devirde dedi bugünkü gibi teknoloji yoktu, bugünkü gibi internet işte dijital dünya, sanal dünya yoktu dedi. Ama arkadaşlar onların olduğu yerlerde de yani şu anda bu dünyada da çok güzel insanlar yetişiyor. Çok güzel insanlar yetişiyor. Moralinizi bozmak istemiyorum. Her kötülükten siz sorumlusunuz demiyorum. Ama arkadaşlar benim tarzım, bilenler bilir. Başımıza bir şey gelmişse, bir olayla karşı karşıyaysak, birinci madde ben neyi yanlış yapıyor olabilirim? Benim ne gibi bir hatam olabilir? İlk önce bunu düşüneceğiz arkadaşlar. Ama bunu kendimizi ezmek, kendimizi devamlı dayak atmak, kendimize eziklemek, aşağı görmek, yetersiz görmek için değil, düzeltmek için. Çünkü hatamı bulursam onu düzeltebilirim arkadaşlar. Ondan sonra çevre, ondan sonra başka şeyler, başka şeyler. O diğer sebepleri de gene düzeltmek amacıyla çevreyi de ben değiştirebilirim. Az buçuk değiştirebilirim yani. Orada oturmam da şurada otururum. Şu kimseyle görüşmem de bu kimseyle görüşürüm. Ha, 20 yaşını aşmış çocuklarınız zaten onlardan yani sizden sorumluluk kalktı arkadaş. Komşuya ne kadar anlatabilirsen ona da o kadar anlatabilirsin. Ben size söyleyeyim. Yani bir şey gibi, bir arkadaş gibi işte onu eve bağlı tutabilirsen, aile bağlarını koruyabilirsen, işte aranızdaki hürmeti, güzel ilişkiyi koruyabilirsen kazancın bu olur. Zaten arkadaşlar kıyamet gününde de çok onları bu dünyada dert ettiğimiz kadar dert etmeyeceğiz, merak etmeyin. Peki elmalının tefsiri burada bitti. Şimdi biz mealden bu bölümü tamamlayıp inşallah daha sonra Ahkaf suresine geçeceğiz. Bizi ancak zaman yok eder derler. Halbuki buna dair bir ilimleri yoktur. Onlar sadece zanla hareket ediyorlar. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ Yani nasıl yok oluyorsun? Seni yok eden şey zaman mı? Buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanla hareket ediyorlar. Şunu unutmayın arkadaşlar, ilmin zıttı cehalet değildir. İlmin zıttı zandır. Burada tam iki zıt bir arada geldi bakın. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onların bir bilgisi yok, zanla konuşuyorlar. Yani ne zaman zanla konuşursanız, zan ne demek zanla konuşmak onu da söyleyeyim. Mesela ben size şimdi bir şey söyledim, herhangi bir şey, yarım saattir konuşuyorum. Siz bana deseniz ki hocam şunu nereden biliyorsunuz, yani nereden söylüyorsunuz, kaynağı ne deseniz 24 saat içinde gösterebilmem lazım. Bak 24 saat dedim, bayağı bir uzun zaman yani. 24 saat içinde o söylediğim şey, mesela 100 kişiyi öldüren adamın hikayesinde çevrenin etkisine onu örnek verdiniz. Deliliniz ne? Dediğinde onu gösterebilmeliyim. Onu nereden bulduğumu. Kaynağını gösteremediğiniz bilgi zandır arkadaşlar. Zandır. Zan konuşuyorsunuz. Peki cehalet nedir? Cehaletin bilgiyle ilgisi yoktur arkadaşlar. Cehalet nerede nasıl hareket edeceğini bilemeyen, fevri davranan, görgüsüz, akılsız kişi demektir. O yüzden mesela gençler böyle ergenlik çağındaki çocuklar yanlışlar yaptıkları zaman ne deriz? Ya hoş gör cahil deriz. Cahil bilgisiz değil peki pek çoğumuzdan daha bilgili belki şu anda 16-17 yaşındaki bir çocuk. Ne demek? Nerede nasıl davranacağını tam bilemiyor. Tam oturmamış yani ahlakı. Yani cehalet arkadaşlar hilmin zıttıdır. Hilm sıfatının. Hilm nedir? Her davranışı yerli yerinde. Kendine hakim, ağzından çıkanı biliyor, ne yapacağını biliyor, şey değil, reaksiyoner değil. Evet. Onlar böyle zanla konuşuyorlar. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtünâ beyyinâtin 25. ayet-i kerimede onlara ayetlerimizi açıkça okuduğumuz zaman mâ kâne hüccetehum hiçbir karşısına, o ayetlerin karşısına hiçbir delille çıkamıyorlar. Şimdi bakın bu kitap Allah'ın kitabı. Diyor ki kıyamet kopacak, bu dünya helak olacak, sonra hepiniz dirileceksiniz. O diyor ki hayır yok öyle şey. Tamam, ben bu kitaba dayanarak söylüyorum. Sen neye dayanarak olmadığını söylüyorsun? Hiçbir delilleri yoktur. İlla en alu derler ki u'tu bi abaina in kuntum sadikin. Derler ki babalarımızı getirin madem doğru söylüyorsanız. Bu nedir biliyor musunuz? Tam bir demagojidir. Madem Allah öldükten sonra diriltecekmiş, niye şimdiye kadar kimse dirilmedi? Canım, Allah her öleni o an diriltecek demiyor ki zaten. Anlatabiliyor muyum? Bakın, demagoji, safsata konusunu da çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Yani ben öyle bir şey mi dedim ki sen böyle bir cevap veriyorsun demeniz lazım. Kendiniz de safsata yapmamanız lazım. Size de safsata yapıldığında çok iyi fark etmeniz lazım. Bu tam bir demagoji yani. Ulillahu yuhyikum, de ki Allah size hayat veriyor. Fümme yumitukum, sonra sizi öldürüyor. Fümme yecme'ukum ila yevmil kıyamet, sonra sizi kıyamet gününde bir araya getiriyor. La raybe fiyik, bunda hiçbir şüphe yok. Velakinne ekferen nasi la ya'lemun, fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar diyor. Burada bırakıyoruz. Arkadaşlar, inşallah Allah izin fırsat verirse yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun.
Merhaba hocam.